Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, hırsızlık kavramını inşallah noktalamaya çalışacağım. Tabii konuyu noktalarken nasılsa gençliğimizde, cahiliye dönemimizde farkında olmayarak bir anki gafletimizle bir başkasından bir mal üzerimize geçmişse, hırsızlık ve benzeri bir suç işlemiş isek, bir başkasının malı konusunda bir haksızlık söz konusuysa, bu malı nasıl değerlendirmeliyiz ki haramlardan kurtulmuş olalım, haramdan hırsızlık ve benzeri konulardaki Allah'ın azabından kurtulmak için neler yapalım sorusuna cevap vererek konuları tamamlamaya çalışmak istiyorum. İslam dini bütün yönleriyle İnsan haklarına son derece önem veren bir dindir. Daha Batı iki asırdır insan haklarıyla ilgili değerlendirmeler yapmaya ve hala dünyanın nice yörelerinde insan haklarına aykırı kendisi Batı uygarlığı olarak büyük ihlallerde bulunması durumuyla birlikte İslam 14 asırdır insanın hem maddi hem manevi haklarını her yönüyle en muazzam şekilde sadece teori planında değil, inananlarına uygulattırarak dünyayı ıslah etmenin yolunu göstermiştir. Dolayısıyla insan hakları konusu İslam açısından bir sloganik, insanları İkna etmenin bir aracı olmaktan öte bir hayat nizamıdır. İslam insan haklarına önem vermekle birlikte bu hakların gözetilmesini ısrarla emreder, uygulamaya yöneltir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını yalan yemin ve şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere, reislere, yetkili idarecilere veya mahkeme hakimlerine el altından rüşvet olarak vermeyin buyurur Bakara suresi 88. ayette. Evet, Hucurat suresinde ahlaki mahiyette yasakların önemli bir kesimi insan haklarıyla alakalı davranışlarla ilgilidir. Yani güzel ahlak daha çok insanların birbirleriyle ilgili hukukunu tanzim eder İslami esaslarda. Her ne suretle olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanlar İslam açısından zalimler grubuna girerler. Zalim sadece bedene işkence yapan insan anlamına gelmez. Onlara zalim denildiği gibi insan hakkı ihlali yapan herkes İslam açısından zalimdir. Manevi haklara da riayetsizlik, maddi haklara da riayetsizlik, haksızlık anlamında zulümdür. İslam zulmü hak edene hak ettiğini, hak ettiği ölçüde vermemek olarak tanımlar. Ve hak edenin hak etmesini de Cenab-ı Hakk'ın hak olan kitabında veya hak olarak gönderdiği peygamberin sünnetinde ve hadislerinde ifade edildiği esaslar üzerine tanzim eder. Dolayısıyla beşerin kendi kafasından hak tanımı gerçek hak anlamında değerlendirilemez. Hak her devirde her insan için mutlak doğru olan esasları teşkil eder. Ve her şeyden önce de hakkın Cenab-ı Hakk'ın ilkelerini tanzim ettiği esaslar üzerindedir. İşte bunları uygulamamak, kabullenmemek zulümdür. O yüzden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendisi olarak kabul edilir. Çünkü Allah'ın indirdiğidir adalet, hak, hukuk. Ona riayet etmeyenin haksızlık yapacağı, zulmedeceği, hem kendine yazık edip hem de toplumu ifsad edeceği kaçınılmaz bir durumdur. Her ne suretle olursa olsun, İnsanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanlar İslam'a göre zalimdirler demiştim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde bu tür zalimleri, insanların haklarına tecavüz edenleri şiddetle yermiş ve onlar için büyük azaplar olduğunu bildirmiştir. Bu konuda çokça ayet meali verilebilir. Ben bir iki tanesini hatırlatmış olayım. Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere aittir. İşte böylelerine acı bir azap vardır buyrulur. Şura suresi 42. ayette. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür denilir. Ali İmran 151'de. Zalimler için yardımcılar yoktur buyrulur. Maide 72'de. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir denilir. Hucurat suresi 12. ayette. Dolayısıyla وَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Düşmanlık, tavır ancak zalimler üzerinedir, zalimlere karşıdır denilir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çokça hadisleri vardır. Birbirinize haset etmeyin, müşteri kızıştırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, biriniz diğerinin pazarlığı üzerine satış yapmasın, kardeş olun ey Allah'ın kulları demiş ve Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haram olduğunu ifade etmiştir. Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Yine çok meşhur olan hadisi bilirsiniz. Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi. Müflis kimdir diye Peygamberimiz sorar ve kendisi tanımlar. Benim ümmetimden iflas eden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna zina iftirasında bulunmuş, bunun malını yemiş, ötekinin kanını dökmüş, diğerini dövmüş olarak gelecek. Dolayısıyla o kimselere hasenatından yani iyilik ve sevaplarından diğerlerine verilecek. Haksızlık yaptığı insanlara. Hatta davası sonuçlanmadan sevapları, hasenatı biterse o hak sahiplerinin günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenecek ve cehenneme atılacaktır. İşte esas iflas eden budur, buyurur. Evet, kıyamet gününde haklar mutlaka sahiplerine ödenecektir. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır, buyurur. Yine Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Tabi burada mecazi bir anlatım vardır. Her insanın hakkı, haksızlık yapan kimseye mutlaka ondan alınıp diğerine verilecek, haklar yerini bulacak, kısas ve cezalar öteki dünyada mutlaka görülecektir anlamında Peygamberimiz böyle bir örnek vermiştir. Sevgili dinleyiciler, bu ayet ve hadislerden sonra demek istiyorum ki, haram yoldan bir şey elde eden, kazanan kimse pişman olur, tevbe etmek ve sorumluluktan kurtulmak isterse, üç şey yapması gerekecektir. 1- Pişmanlık duygusuyla Allah'a kalbini açıp yalvaracak, bağışlanmasını dileyecek, tövbe edecektir. 2. Haramı mülkünden çıkaracak. Elinde o haramı hala bulundurup ondan yararlanma noktasına son verecektir. 3. olarak da o malı sahibine, ehline verecek, ondan helallık talep edecektir. Bunları biraz açayım isterseniz. Nasılsa bir başkasının malı hırsızlık vasıtasıyla başka bir durum ile bir müminin eline geçtiyse, bir zaman böyle bir müminin hakkını gasp ettiyse, onun malını değişik şekillerde haksız yere aldıysa önce tövbe edecek. Malum Kur'an ve sünnet Allah'ın tövbeyi kabul buyurduğunu, insanın pişman olup af dilemesi durumunda Allah'ın bağışladığını ifade eden çokça nas'ı içerir. Haram işleyen ayrıca kul hakkına da tecavüz etmiş olsun veya olmasın, Allah'a karşı suç işlemiş, onun emrini tutmamış, yasaklarını çiğnemiştir. Onun için hırsızlık veya bir başkasının malını gasp eden, başka birinin namusuna vesairesine dil uzatan, bir haksızlık yapan kimsenin önce bunun haram olduğu ve Allah'ın hakkına da karşı gelmek olduğundan dolayı tevbe etmesi gerekir. Bunun telafi edilmesi bu suçun samimi bir pişmanlık içinde tevvab olan, rahman olan, rahim, gafur ve settar olan Allah'a yalvarmaktır. Boyun eğip bağışlanmayı dilemektir. Malum tevbe etmenin 3 şartı vardır. 1- O günahı terk edecek. 2- O günahı işlediğine şiddetli bir pişmanlık duyacak. 3.'sü de o günahı bir daha işlememeye kesin karar verecek. İşte bu 3 şarttan biri eksik olursa tevbe geçerli olmaz. Tümüyle günah terk edilecek, şiddetli bir pişmanlık duyulacak ve bir daha o günahı işlememeye kesin karar verilmiş olacak. Bu birinci şık, tevbe etmek. İkinci olarak böyle bir haksızlık yapan kimsenin yapması gereken durum, haramı mülkünden çıkarmak olmalıdır. Haram işlerken aynı zamanda kul hakkına tecavüz etmiş, hırsızlık, gasp, aldatma, hile, faizcilik, kumar gibi yollardan veya buna benzeyen başka türlü bir hırsızlıktan veya bir haksızlıktan dolayı bir mal ele geçirmiş ise bir kimse, bunu öncelikle mülkünden çıkarması, uzaklaştırması gerekecektir. Elinin altında yararlanacağı bir mal olmamalıdır o haram. Hak sahibinin hakkından arınmak, kul hakkından kurtulmak için önemli bir şarttır. Sevgili dinleyiciler, bu konuda tabii ki biraz ayrıntıya girmek gerekiyor. Haram mal belli ve muayyen bir şey ise onu ayırmak kolaydır. Bir hayvan, bir eşya gasp edilmiş durumdaysa, bir para, miktarı belli olan bir para, nasılsa haksız olarak ele geçirilmişse, onu kolayca mal varlığından insan ayırır ve sahibine verir ve helallaşırlar. Durum böyle değilse, ortaya birkaç ihtimal çıkacaktır. Bir, haram mal helal ile karışmış olur. Tahıl gibi, para gibi, yağ gibi bir misli mal olursa, yani emsali dengi olan, benzeriyle ödenmesi mümkün olan bir mal ise, haramın miktarı belli olduğu takdirde o miktar buğdaydı, arpaydı, yağdı ayrılır. Ya da haramın miktarı belli değil ise bu takdirde zannı galibe göre hareket edilmesi gerekir. Yani haram olması kuvvetle muhtemel olan miktar çıkarılır. Helal olduğu kesin bulunan miktarı bırakıp şüpheli olanlar da dahil olmak üzere geri kalan elden çıkarılır ve o kendi mülkü olmak, istifade etmekten arındırılmış olur. İkinci olarak helal ile karışmış bulunan haram mal, ev gibi, toprak gibi her biri ayrı değer taşıyan cinsten bir mal ise burada bir sulha gidilmesi, karşılıklı rıza esasına göre helallaşılması gerekecektir. Yani hakkının ne kadar olduğu belli olmayan ve hemen ayrılması mümkün olmayan şekilde bir binaya yatırılmış ise, bir toprağa, araziye hisse olarak bir başkasının miktarı da katılmış ise, bunları taksim etmek mümkün olmayacak durumda olduğundan ne olması lazım? Hakkını para karşılığında vermek ve helallaşmak gerekecektir. Helalleşmede hak sahibine malını aynen iade etmek esastır. Yoksa hakkını helal et deyip hakkını vermeden helallaşılma istenmesi, onun hakkı hala bizde olduğu halde yuvarlak ifadelerle bizim onun hakkını vermeye hazır olduğumuzu belirtmeden helallaşmak doğru olmaz. Ama hakkımızı rakamlarla tespit etmek ve ona vermek cezadan kurtulmamız için, ahiretteki vebalden kurtulmamız için ve gerçekten helallaşmak için önemlidir. Bu mümkün olmazsa emsali benzeri olan bir malın verilmesi lazım. Bu da mümkün olmazsa tabii ki ederi, değeri para cinsinden takdir edilir, verilir. Haram mal nasıl elden çıkarılacak, nasıl verilecek? Her zaman hakkı geçen insan karşımızda olmayabilir, karışmış olabilir, ölmüş olabilir, bulamayacağımız insanlar olabilir veya çok sayıda insanın hakkı bize geçmiş olabilir. Bu konuda da biraz ayrıntıya girmek gerekir. Tevbe edenin mal varlığından ayırdığı haram malı sahibine ve ehline vermesi şarttır demiştik. Kime, nereye, nasıl verileceğine gelince karşımıza birkaç ihtimal çıkacaktır. 1. Haram malın sahibi belli ise malı tabii ki kendisine vereceğiz. Sahibi ölmüş ise hak mirasçılarına, varislerine aittir. Malın sahibi kaybolmuşsa o malı elimizde fıkıhta ifade edilen mefkut bahsinde açıklanan müddet geçinceye kadar, söz gelimi genel olarak bir yıl bekleyinceye kadar beklenilir. Bu arada meydana gelen artışlar da sahibi adına muhafaza edilir. Malın sahibi bulunamamış, kaybolmuşsa. Ya da malın sahibi belli olmakla beraber bulunmasından ümit kesilmiş, mirasçı bırakmadan ölmüş olabilir veya gizlice alınan, zimmete geçirilen ganimet malında olduğu gibi hak sahipleri çok sayıda insan olabilir. Bunları bulup teker teker haklarını kendilerine teslim etmek mümkün olmaz ise ne olacak? O zaman haram malın fakirlere tasadduk edilmesi gibi bir durum olacaktır. Haram malın fakirlere sadaka olarak verilmesinin caiz olup olmadığı tartışılmıştır İslam hukukunda. İslam alimlerinden önemli bir grup haramın mülk olmadığını ve temiz bir mal olmadığını göz önüne alarak fakirlere sadaka verilemeyeceği görüşünü benimsemişlerdir. İşte nasılsa elimize yanlışlıkla bir zaman paramızı faize verdik, faiz parası var veya nasılsa bir başka insanların hakları bizim malımıza karıştı, onları elimizden çıkartmak durumundayız. Ne yapmalıyız sorusuna cevap mahiyetinde ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Böyle bir haram mal temiz paraya karıştırılmadan, o haram mal karıştıysa da o miktar para veya mal paraya çevrilerek vergi ve benzeri yollarla verilecek giderler için kullanılır. Haram mülk, haram para bizim mülkümüz olmadığından aynı miktar temiz parayı Allah yolunda infak ederiz. Yani demek istiyorum ki vergi gibi devlete vereceğimiz işte elektrik, su parası vesaire gibi parayı haram karışmış olan paramızdan o haram karıştığını bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz miktarını alırız. Devlet için vereceğimiz yerlere kullanırız. Sonra o miktar temiz parayı haram kendimizin mülkü olmadığından Allah yolunda temiz olarak alırız, infak ederiz. Bunun iki sebebi vardır. Bir, o haram para kişinin kendi malı değildir. Yani o kendi cebine girmeseydi ki normalde girmeyecekti, mülkü olmasaydı olmayacaktı kendisinin doğru bir şekilde. Nasıl olsa temiz parasından vergi ve benzeri elektrik parasını gideri karşılayacaktı. O yüzden onu haram paradan karşılıyor ama helal olan o miktarı Allah yolunda infak etmesi gerekir. İkinci olarak da ceza amelin yani suçun cinsinden olmalı. Bir günahı silmek için kendi cinsinden bir sevap, hasene işlenmelidir. Para cinsinden bir suçun silinmesi para cinsinden bir sevapla olur. Onun için temiz ve helal paradan o miktar infak edilmelidir. Bu yapılınca sadakanın, infakın sevabına da girmiş ve günahın kefareti için bunu değerlendirmiş oluruz. Maddi kaybımız olmaz, manevi kazancımız olur. Dolayısıyla pis parayı sadaka vermek, haram karışmış, haram olan miktarı sadaka vermek yerine onu vergi ve benzeri şekilde verip temiz paramızı o miktar Allah yolunda daha çok İslami gayret yapan çalışmalar içinde bulunan, faaliyetlerde bulunan ilim yolunda, dernek veya vakıf hizmetlerinde ya da fakir insanlara sadaka olarak temiz paramızdan vermek en doğrusudur diye düşünüyoruz. Üçüncüsü, malın belli bir sahibi yoksa, mesela devlet hazinesi veya amme malından, hazine malından haksız bir şekilde alınmış, zimmete geçirilmiş ise, helalleşmek için bu malın yine insanların, umumun, kamunun menfaatine, bütün Müslümanların faydalandıkları hizmet ve hayırlara sarfı gerekmektedir. Mesela yol, köprü gibi insanların hizmetine sunulacak bir yere sarf edilmelidir. Çünkü biz kamunun malını çalmış olduk, hazine malı veya başka türlü genel insanların yararlanacağı bir parayı, malı kendi zimmetimize geçirmiş isek, bunun kefareti içinde tevbeden sonra o geçirildiği miktar parayı yine kamunun hizmetine sunulacak bu tür bir faaliyet için ayırmak gerekir. Sahih Buhari'de rivayet edilen bir hadis meal olarak şöyledir. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin, o kimseye hak ettiği malı versin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı bu haksızlık miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri sevabı yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir buyruluyor hadiste. Onun için ahirette böyle sevaplarımızın gideceğine, dünyada o haram karışmış malımızı kendi malımızdan ayırarak sahiplerine vermek ve helallaşmak en doğrusudur, en güzelidir. Yoksa yarın çok daha büyük şekilde azap edilerek bu mal bizden daha ağır bir şekilde alınmış olacaktır ki o durum herhalde çok daha bizim için acı olacaktır. Sevgili dinleyiciler, hırsızlığın bin bir çeşidi vardı. Daha önce bir kısmını anlatmaya çalıştım, izah etmeye gayret ettim. Bunlardan birkaç çeşidini daha anlatayım. Ne çeşit hırsızlıklar olduğu değerlendirilmiş olsun. Hırsızlık deyince sevgili dinleyiciler, en çirkinlerinden bazılarını hemen aklımıza getiriyoruz. Kapkaçtı, hortumculuktu, rüşvetti, faizdi, kumardı ve benzeri hırsızlıklar. Bir de gizli hırsızlıklar vardır. İşte patronların işçinin hakkını gasp etmesi ya da işçinin zamanını ve kalitesiz iş yaparak patronunun iş yerinin hakkını gasp etmesi hep nelerdir? Gizli hırsızlık diyebileceğimiz hususlardır. Gizli hırsızlıklar günümüzde çokça değişik şekillerde görülür. Trafikte kendini gösterir. Bir başkasının hakkını tecavüz etmek. Bir kuyruğa girdiğimizde nasılsa kuyruğun ön tarafına açık gözlülük yaparak geçmeye çalışan insan gizli bir hırsızlık yapmıştır. Başka bir insanın maddi ve manevi herhangi bir hakkına tecavüz etmek adı konulmamış bir gizli hırsızlık olarak değerlendirilir. Ekonominin kötüye gitmesi için ya da enflasyon, fiyatların aşırı artması için faiz düzeni, faizle uğraşmak ya da bu tür sistemde etkin bir rol oynamak gizli bir hırsızlıktır. Enflasyon, bütün insanların cebine devletin el atması, malın daha pahalıya elde edilerek paramızın kıymetinin düşürülmesi yönüyle gizli bir hırsızlıktır. Banka sistemi, sigorta sistemi yine gizli hırsızlıkla ifade edilecek yönleri bulunan durumdur. Ticari işlemleri sağlıklı ve güven içinde yürütecek bir ortamı hazırlamamak, helal yoldan insanların ticaret yapmalarına bir sürü engeller koymak, vahşi kapitalizmin uygulanması yönüyle büyük para sahiplerinin istifade edeceği bir ortam oluşturmak gizli bir hırsızlıktır. Dolayısıyla üretici ve tüketicinin piyasanın hakkını korumamak gizli bir hırsızlıktır. Kaliteli mal ve hizmet üretmemek gizli bir hırsızlıktır diyebiliriz. Onun için Bütün bu hırsızlıkların yolunun tıkanması, kamil manada bir imana sahip olmayı, takva sahibi olmayı gerektirecektir. Yani sevap mı daha önemlidir, helal olmayan yoldan bir mal mı önemlidir? Bunu rahatlıkla Allah'ın rızası, sevap çok daha önemlidir diyen, ahiretin dünyadan çok daha önemli olduğunu, insan haklarını gasp etmenin, para kazanmaktan, zengin olmaktan çok daha problemli olduğunu değerlendiren bir bakış açısı gerekecektir. Çok sağlam bir imandan sonra ahiret bilincini, ahiret azabını öne çıkartan bir yaklaşım söz konusu olmalıdır ki insanlar gözünün önünde bile rahatlıkla alabileceği haram olan bir şeye tenezzül etmesinler. Sevgili dinleyiciler, her gün hemen hemen kapkaç olaylarına ya haberlerde rastlarsınız ya da bir yakınlarınızın böyle bir olaya şahit olduğunu görürsünüz. Evlerine, dükkanlarına hırsız girmeyen çok az insan olduğu gibi kapkaç kurbanı olmayan da çok az insan kaldı özellikle büyük şehirlerde. Kapıp kaçmak yoluyla yapılan hırsızlık biçimine kapkaççılık deniyor. Bir kimsenin elindeki bir şeyi kaparak kaçma yöntemiyle işte gerçekleştiren hırsızlık şekli, fırsatlardan yararlanarak vurgun yapmaya da kapkaççılık deniliyor. Ayrıca alelacele ve üstün körü işler yapıp kısa yoldan çok kazanmak isteyen kişilerin yaptıklarına da aslında kapkaççılık adı verilebilir. Ama günümüzde çoğunlukla kaparak, çarparak yapılan hırsızlığa deniliyor. Kapkaç düzeni, fırsatçılık ve vurgunculukla kazanç sağlamaya çalışan kimselerin egemen olduğu bir düzendir. Kapkaççılık giderek ivme kazanan, işsizlerin çok cazip bir iş alanı olma yolunda sınır tanımıyor sevgili dinleyiciler. Allah korkusunun, İslam inancının giderek yok gibi bir hükme girdiği toplumlarda açık gözlülük sayılıyor bunlar. Çarşıda, pazarda, sokak aralarında özellikle kadınların çantalarını ve yaşlı kimselerin elindekilerini alıp kaçan, çoğunlukla çalarak sahip oldukları otomobillerle de bu işi yapan bir sürü insanların olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunlar organize olarak çeteleşebiliyor, çantasını ya da kıymetli eşyasını alıp kaçmak istedikleri kimseler direnince yerlerde sürmekten, yaralamaktan hatta öldürmekten çekinmiyorlar. Okullarda bile kapkaç, haraç çeteleri var. Çeteler hatta öğretmenlerden bile zorla para alabiliyorlar. Kendilerinden daha küçük ya da tek başına bulunan öğrencilerden zorla veya kapıp kaçarak paralarını veya kıymetli şeylerini alabiliyorlar. Giderek değişik uygulamalarla çok daha yaygınlaşacağı düşünülen bu problem, Allah korkusunu insanlara gönüllerine vermediğimiz müddetçe her tarafa kamera dikseniz, polisler koysanız çözümlenebilecek bir durum değildir. O yüzden kapitalizm ve İslam'ın hakim olmadığı beşeri düzenler iflas ediyor. Bunların işte alarm alanlarından bir tanesi kapkaçtır, soygundur, güvensizlik ortamıdır. Kimsenin kimseye itimat edemeyeceği, kimsenin kimseye borç veremeyeceği, herkes birbirinden kuşkulanıp acaba bu benim neyime göz dikecek diye birbirinden emin olmadığı durumdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman o kimsedir ki diğer insanlar kendi elinden ve dilinden ondan güvenirler, emin olurlar der. Müminin ve Müslümanın tanımı hadis-i şeriflerde böyle yapılır. Bir başkası onun elinden ve dilinden güven içinde değilse, ondan emin değilse o gerçek anlamda mümin ve Müslüman değildir. Mümin kendisine güvenilen demektir. İnsanlar bize her konuda güvenemiyorsa, elimizden, dilimizden, başka herhangi bir şeyden emin olamıyorsa, her şeylerini bize emanet edecek durumda olamıyorlarsa, bizim imanımızın bizi kurtaracak durumda olamadığını ifade edebiliriz. Hatırlayalım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber değilken bile el-emin vasfına sahipti. Herkes ona her yönüyle güvenebiliyor, onu emin olarak isimlendiriyorlardı. Düşmanları oldukları halde, kendisini öldürmek istedikleri halde müşrikler en kıymetli mallarını, hazinelerini kendilerinden birine güvenip veremiyorlar. Öldürmek istedikleri peygamberimize emanetlerini veriyorlar. Onun muhafaza etmesini istiyorlardı. Hatta hicret esnasında peygamberimiz, hatırlarsanız, Hazreti Ali'yi suikast yatağına, kendi yatağına yatırıp %99 ölüm riski olan bir durumda Hazreti Ali'yi bıraktı ki niçin? Emanetleri sahiplerine versinler. Emanetler neydi? Müşriklerin, kendisini öldürmek isteyen suikastçilerin kendisine verdiği kıymetli eşyalar idi. Onları devletleştirebilir, el koyabilir, Müslümanların hizmetine sunabilirdi. Ama Peygamberimiz en küçük çapta böyle bir şey yapmadı. Kendisine emanet edilen malları sahiplerine iade etmek için yeğeninin hayatını bile riske attı, onları sahiplerine teslim etti. Böyle bir peygamberin ümmeti bugün ne halde? Komşusundan emin olamıyorsa insan, kapısına çelik kapı koymak, işte birkaç tane kilit taktırmak ihtiyacı duyuyorsa, arabalarına alarm taktırma zorunluluğunu hissediyor ve hala yine kim, nereden, nasıl malını çalacağı, kendisini kandıracağı şeklinde güven duyamıyorsa, pazardan aldığınız malı gördüğünüz tezgah üzerindeki mal olduğuna dair bir güveniniz yok. Eve geldiğinizde çok farklı bir mal almış gibi karşı karşıya kalmak konusunda hala kuşkularımız varsa, esnafın çoğu ticaret yaparken rahatlıkla yalan söyleyebiliyorsa, malın kusurunu söylemiyorsa, pazarcılar gibi değişik dalavereler yapabiliyorlarsa, tabii ki helal, dosdoğru esnafı, pazarcıları elbette tenzih ederiz. Ama bunların sayısı hayli fazlaysa, ne kadar Müslüman olduğumuz, ne kadar Allah'tan korktuğumuz sorusu ister istemez sorulacaktır. Kapkaçtan bahsediyordum. Kapkaççıların karnındaki boşluklardan yararlanarak bu iş için küçük yaştaki çocukları bile kullandıklarını sıkça görüyoruz. Eskiden bu kapkaç suçlarına fıkıh kitaplarında ihtilas denilirdi ve hemen hemen çok istisnai bir durumda insanlar görürdü. İşte hırsızlıklardan bir tanesini kapkaççılık, bir tanesi dolandırıcılık dediğimiz çok münafıkça, kancıkça, kalleşçe yapılan bir hırsızlıktır. Bir kimsenin malını ya da parasını hileli yollara başvurarak elinden alma işine dolandırıcılık denilir, bilirsiniz. Dolandırıcılık, bir kişinin saflığından yararlanarak ya da güven duygusunu istismar ederek oluşturulan onu kandırarak nitelikli hilelerin yapılması ve bunun sonucunda o kimseden yarar sağlanması olarak ifade edilir. Evet, karşılıksız çek verme gibi çok meşhur dolandırıcılık olduğu gibi yine bir başkasının kimliğiyle mallar almak, efendim değişik şekilde insanları dolandırmak, hileli mallar satmak şeklinde bir sürü çeşitleri var. Dolandırıcılara Türk Ceza Kanunu'nda 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve para cezası veriliyor. Ama bu dolandırıcılık resmi daire ve kurumlara karşı işlenmişse o zaman cezalar artırılıyor. Ama sevgili dinleyiciler, kanunlarda günümüz hayatında sık karşılaşılan dolandırıcılık çeşitlerine pek yer verilmediği için dolandırıcılar kanunları da dolandırabiliyor, yasaları da boşluklarını bularak, bilerek bir sürü aşıp geçiyorlar. O yüzden büyük dolandırıcılar, büyük sahtekarlar bey oluyor, yönetici oluyor, lider oluyor, herkesin saygı duyacağı bir konuma geliyor. Küçükleri ancak daha iyisini, daha yakalanmayacak şekilde usulüyle yapması için, bunları öğrenmek için hapishanelerde dolandırıcılık kurslarına katılmak üzere bir nevi ödüllendiriliyorlar. İslam'da ise her çeşit kandırmak, aldatmak, malın kusurunu gizlemek, hileli mal satmak, hatta alım satıma en küçük bir yalan karıştırmak dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla İslam gerçekten hak ettiği kadar bu dolandırıcılara büyük cezalar verilir. İşte kolun kesilmesi, elin kesilmesi ne anlamdadır? Psikolojik olarak bile insan düşünse, yaptığı işten elinin kesilmesi anlamında ne kadar caydırıcı olacağını değerlendirebiliriz. İnsanlarda zenginlik hırsı ve tamahı olduğu müddetçe dolandırıcılar aç kalmaz. Onun için bu çabuk, kolay yoldan zengin olma hırsını dolandırıcılar ne yaparlar? Kullanırlar ve insanları sömürmek için, dolandırmak için ucuz şey satıyor veya çabuk insanlar köşeyi dönecek diye nice dolandırıldıkları olur. İşte Avrupa'da iş bulacağız diye veya işte şu kadar para verirseniz şu kadar çabuk zengin olacaksınız gibi nice insanların kandırıldıkları, dolandırıldıkları olur. Tabii bu saf olmamak, gözünü açmak ya da çok daha önemlisi hırs ve tamah, zenginlik hırsı gibi özelliklere sahip olmamak, dolandırılmamak için önemli hususlardandır. Yine dolandırıcılık gibi üç kağıtçılık, yan kesicilik konularını hırsızlık çeşitleri olarak isterseniz hatırlayıverelim. Yalanla, düzenle, hileyle insanları aldatmaya, işlerini bu yolla yürütmeye, düzenbazlık, hilekarlık yapmaya üç kağıtçılık da denir. Aslında üç kağıtçılık, üç kağıt oynatma işi demektir. Üç kağıt oynatan kişiye üç kağıtçı denir. Hani üç kağıt yerde kapalı duran üç iskambil kağıdı gibi bir kağıdı, farklı olanı bulmayı amaçlayan ve el çabukluğuna dayanan oyunun adı olduğu ifade edilir. Genellikle yerdeki kağıtlardan ikisi kırmızı, biri siyahtır. Oyunu düzenleyen üç kağıtçı el çabukluğuyla bunları karıştırıp siyahın bulunmasını ister. İşte bul karayı, al parayı filan derler. Siyahı bulan oyuncu yere sürülen parayı alır. Bulunması gereken kağıt siyah olduğu için işte bul karayı, al parayı. Bu oyun kimi zaman üç kağıtçının kendi başına veya diğerleri tarafından bilinmeyip sıradan müşteri gibi gözüken arkadaşları aracılığıyla çeşitli şekillerde dolandırıcılığa da alet edilir. Bu oyundan yola çıkılarak karşısındakini hile yaparak kandırmaya, aldatmaya, bunun için yapılan hile ve düzene de üç kağıtçılık denilir. Üç kağıt açmak deyimi işte karşısındakini dolandırmak, üç kağıda bağlamak, üç kağıda getirmek deyimleri de karşısındakini hileyle şaşırtıp aldatmak anlamında halk arasında kullanılır. Bütün bunlar hırsızlığın ne kadar halka yayıldığı ve değişik şekillerde uygulandığını gösterir. İşte yan kesicilik vardır buna benzeyen yine. Bir kimsenin üstündeki para ya da değerli eşyanın gizlice ve özel bir beceriyle alınmasıyla işlenen hırsızlık türüne yan kesicilik deniyor. Yan kesicilik hırsızlığın muhatap bir kişi üzerinde işlenen biçimidir. Yani insanının yakınına sokulup hissettirmeden üzerinden çeşitli şeyler çalmaktır yan kesicilik. Bu tür hırsızlığın daha ağır bir cezayı gerektirdiği değerlendirilir. İşte yan kesicilik biçiminde işlenen hırsızlık suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olduğu bugünkü kanunlarda ifade edilir. Eski dilde bu eyleme ihtilas, yan kesiciye de muhtelis denilirdi. Tarrar da yan kesici anlamında kullanılırdı eskiden. Ayrıca sirklerde ya da özel gösterilerde seyircilerden birinin çeşitli eşyalarını kendisine fark ettirmeden fakat öbür seyircilerin görebileceği bir biçimde çalmak olan el çabukluğuna sahip sanatçı ya da yan kesici bu isimlere ifadelendirilir. Evet, Türk toplumu artık bu nice pazarcılarda, çarşı ve pazarda, toplu taşıma araçlarında, organizasyonlarda bu tür yan kesicileri görebiliyor. Çok sayıdaki bu tür yan kesicilerin kendi üzerlerinde ya da yakınlarında denendiğine şahit oluyor. Parasının yan kesiciler tarafından çarılmayan, büyük şehirlerde yaşayan çok az insan olduğunu ifade edebiliriz. İhtilası da biraz açıklamış olalım. Arapçada gafletten istifade ederek hile ile bir şeyi almak anlamında kullanılır ihtilas kelimesi. Kapma, kapılma, çalma, aşırma anlamında kullanılır. Eskiden çalma, aşırma, para çalma, çalıp çırpma, hırsızlık için ihtilas kelimesi kullanılırdı. Normal hırsızlık için değil. Şimdi yan kesicilik, kapkaççılık denen daha çok el çabukluğu ile alma, aşırma, çalma için kullanılıyor. Zimmete geçirme suçunun hileli hareketlerle işlenmiş biçimine de bugün ihtilas denilir. Zimmet suçunun ağırlaşmış biçimi olarak değerlendirilir. Evet, ihtilas suçunun en önemli unsuru suçun ortaya çıkmasını önlemek için hileli davranışlarda bulunmaktır. Eski ifadeyle ihtilası vakt olumlu güzel bir hırsızlıktır. Yani ihtilası vakit vakitten çalma demektir. Yoğun işler arasında vakit bulabilme anlamında kullanılır. Bugünün insanları genellikle zamandan değil zamanı kendilerinden çalıyor. Feleğe kendileri zamanlarını çaldırıyor. Başka çalmalar konusunda uzman olanlar bu tür boş zamanını çalıp hayırlı işlerde kullanma anlamında bu güzel hırsızlığı akıllarına getirmiyor. Boş zamanlarını, teneffüs ve dinlenmelerini, tatillerini de hayır ve güzellikte, faydalı çalışma alanlarında kullanmıyor. Ashabın birisi konuştuğunda onu dinlerken dahi boş vakit geçirmemek için aynı zamanda içlerinden Allah'ı zikrettikleri, dua ettikleri rivayet edilir. İnsanın en faydalı dinlenmesi farklı ve yorucu olmayan bir çalışmayla, faaliyetle olur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurur. İşlerinden boşaldığın vakit tekrar çalış ve yorul. Rabbine rağbet et, ona yönel, boş durma. İnşirah suresi 7 ila 8. ayetler. Hemen önceki ayetlerde de İnşirah suresinde muhakkak zorlukla beraber kolaylık vardır denilir. Bu ifade peş peşe iki kez tekrarlanır. Yani bundan zorluk bitince kolaylık ve hemen yine zorluğun başlayacağı, peşinden tekrar kolaylığın geleceği, bu şekilde devri daim olacağı anlaşılabilir. Evet sevgili dinleyiciler, çok çeşitli hırsızlıklar var. Bunlardan bir tanesi vurgunculuk denilebilir. Kolay yoldan ve genellikle yolsuzca büyük kazanç elde etmeye vurgunculuk deniliyor. Daha çok malların piyasadaki darlığından yararlanıp onları yüksek fiyata satarak vurgunculuk yapılıyor. Bunun yanında bazı malları piyasadaki fiyatlarından daha ucuza satıp sürümden aşırı kar elde etmek de vurgunculuk olarak değerlendirilir. Ama bunun birinci şıktaki esas vurgunculukla karıştırılınca masum bir vurgunculuk olduğu bilinir. Evet, yani ahlaki olmayan yollardan kısa sürede çok kazanç elde etmeye vurgun vurmak denilir. Vurguncu yolsuzluk yaparak büyük kazanç elde eden, vurgun vuran kimse demektir. İslami literatürde buna ihtikar denilir. Kara borsa, spekülasyon içinde bu vurgunculuk kullanılabilir. Yine görevi kötüye kullanmak ayrı bir hırsızlıktır sevgili dinleyiciler. Yani suistimal. Arapçada kötü kullanım demektir suistimal. Yani görevini kötüye kullanma, görevindeki konumdan yararlanarak yolsuzluk yapma demektir. Vazifeyi suistimal etmek, yani görevi kötüye kullanmak, işte bir görevlinin, üst derecedeki bir yetkilinin göreviyle ilgili yetkilerini aşması demektir. Hakkın kötüye kullanılmasına, hakkın suistimali, yetkinin kötüye kullanılmasına da nüfuz suistimali denilir. Zimmetine geçirme, ihtilas, irtikap, rüşvet suçları, görevi kötüye kullanmayla alakalı suçlardan sayılır. Görevi kötüye kullanma, bütün bunları içerdiği halde daha genel kapsamlıdır. Bir sürü görevi kötüye kullanma durumları vardır. İşte yolsuzluk da söz gelimi bunlardan biridir. Yani yolsuzluk niye diyoruz? Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanarak yapılan kurallara aykırı ve yolunda olmayan, yoluna, usulüne, kuralına göre yapılmayan uygunsuz eylemlere yolsuzluk denilir. Yolsuzluk aslında düzensizlik, nizamsızlık demektir. Buradan yola çıkılarak yaptığı işi kötüye kullanıp suistimal eden kimseye yolsuz, bu yolsuzca yapılan harekete de yolsuzluk denilmiştir. Usulsüzlük anlamında. Eskiden yolsuz tabiri işlediği bir suçtan dolayı bir esnaf ya da spor birliğinden, bir tarikatten, bir loncadan atılmış olan kimse için kullanılırdı. Mesela akilik denilen esnaf loncasından atılıp işten men cezası verilmiş esnafa yolsuz denilirdi. İşte yolsuzluk yapmış olduğu için bu at artık günümüzde her türlü görevini kötüye kullanarak yapılan yanlışlıklara, hırsızlıklara deniliyor. Yine zimmete geçirme, irtikap, hırsızlık çeşitlerindendir. Zimmet, konumuzla ilgili olarak bir görevlinin para, kıymetli evrak, mal gibi konusunda görevi gereği üstlendiği sorumluluk demektir. Mesela patron çalışan bir görevlisine bu malları senin zimmetine veriyorum der. Buna zimmetlendirilme denilir. Bir yerde çalışan kimsenin zimmetinde çok para ve kıymetli eşya olabilir. bir veznedarın, bir muhasebecinin elinde, zimmetinde bulunan çokça para olabilir veya kıymetli eşya, evrak olabilir. Görevlilerin zimmetindeki malları, parayı işten ayrılırken teslim etmeleri gerekir. Zimmetine geçirme dediğimiz şey, işte kendisine emanet edilen bir malı veya parayı kendisine mal etmeye, kendisi için kullanmaya, zimmetine geçirme denir. İşte bunun sadece bazı veznedarların fırsat bulunca kaçması, bazı görevlilerin işte banka hesaplarını kendi hesabına geçirmesi, bazı internet vasıtasıyla yapılan suçlar olduğu gibi kıymetli para edecek bir eşya üreten bir yerde, bir imalathanede, bir fabrikada çalışıp oralardan bir şeyleri kendi zimmetine geçirmek, kendine mal etmek de zimmete geçirme suçu olarak değerlendirilir. İrtikap yine benzer bir suçtur. Haraç, gasp, yağma, işte sahtekarlık, taklitçilik, hıyanet, hileyle bir şeyler çalmak, borcu ödememek, gulul denilen savaş ganimetlerinden, devlet hazinesinden çalmak ayrı ayrı birer problemlerdir. Ben hırsızlık hastalığı anlamında kullanılan kleptomaniyi biraz gündeme getireyim. Hırsızlar, hırsızlığın doğru bir şey olduğunu iddia edemeyecekleri, bunu vicdanları bile kabul etmediği için hem vicdanlarını bastırmak ve hem de kendilerini mazur saymak ve masum göstermek için ihtiyaçtan dolayı çaldığını söyler. Tabii ekmek parası, açlık diye dışa yansıtılan bu ihtiyaçlar gerçekte ihtiyaç mıdır? Zaruri ihtiyaçlar nelerdir? Bu mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten hırsız hiç meşru ve gücü yeten bir yol bulamamış mıdır şeklinde sorular sorulmaz. Yani hırsızları bazıları normal görür. Ya ne yapsın, bu düzen içerisinde vatandaş iş bulamamıştır, karnını doyuramıyordur denilir veya hırsızlar kimi çaldıklarına bahane olmak için bunları söyler. Bununla birlikte herkes ihtiyaçtan dolayı çalmaz. Hatta çoğu hırsızların ihtiyaç sahibi olmadığını, büyük zenginlerin büyük hırsızlar olduğunu çoğunlukla düşünmek, değerlendirmek genel açısından yanlış olmasa gerektir. Yani açlıktan, ihtiyaçtan dolayı değil, çoğu insanlar zevk için ya da hırs ve tamah için çalarlar. İşte zevk için çalmaya kleptomani diyorlar. Ya da çabucak doyurulabildiği midesini değil, doymak bilmeyen gözünü ve hırsını tatmin etmek için çalmaya işte kleptomani diyoruz. Amerika'nın Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, gayri resmi olarak da bütün geri bıraktırılmış ülkelerde bulunup oraları fiili olarak veya değişik yönlerle işgal etmesinin temel sebebi o ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini çalmanın cazip gelmesidir. Yani kleptomani hastalığı en çok devletlerde, Amerika gibi emperyalist ülkelerde söz konusu edilir. Fakir, ihtiyacı olan demek olduğuna göre demek ki Amerika ve Batı çok açtır, çok muhtaçtır, çok ihtiyaçlıdır. Yani çok fakirdir de o yüzden binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerde bunca zulümlerle bulunma ihtiyacı duymaktadır. Yani Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da işi ne? Demek ki karnı doymuyor gariban Amerika'nın. Oralardaki petrollere ihtiyacı var. Oralardaki insanların emeklerinin sömürülmesine ihtiyacı var. Gözü kendi toprağında doymuyor, yetmiyor kendisine ki oralarda oluyor. O yüzden en büyük hırsız aslında Amerika'dır. Amerika gibi çirkin uygarlığa mensup zihniyettir. O tür devletlerdir. Yani hırsızlar bir araya geliyorlar. Bunların oluşturduğu kuruma çete deniliyor, örgüt deniliyor. Efendim, onlar problem kabul ediliyor. Aslında en büyük çeteler böylesine gayrimeşru devletlerdir. İşte Amerika'yı, nice ona benzeyen İsrail gibi devletleri en büyük çete ve hırsızlar çetesi olarak da değerlendirmek mümkün. Kendi ülkesindeki insanların dışında dünyayı haraca bağlıyorlar. Dünyanın kanını emiyorlar. Faiz parasıyla, yardım adı altında bile nice hırsızlıklar yapıyorlar. İşte Irak'ın petrolünün %75'ini 30 yıl kadar Amerika, İngiltere ile birlikte ne yapacak? Çalacak, götürecek. Bunu resmen de ifade ediyor. Dünya Müslümanların gözüne baka baka ben böyle bir hırsızlık için, Müslümanların petrolünü çalmak için Irak'ı işgal ettim diyebiliyor. Evet, mideyi doyurmak kolaydır ama azgın hırsı tatmin etmek çok zordur. Hani Peygamberimizin bir hadisi var bilirsiniz. Ademoğlu için iki vadi dolusu altın olsa, mal olsaydı mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Ademoğlunun işte gönül boşluğunu ancak toprak doyurur, toprak doldurur denilir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisde. Onun için işte bugün zenginlerin gözünü, Amerika gibi dünyanın en fazla zengini bulunan ülkelerin hemen hepsi en büyük zenginler oluyor. Gözlerini hırs bürüdüğü için doymak bilmiyorlar. Ancak sevgili dinleyiciler, iman ve Allah'a itaatle, haramlardan sakınmak, ibadet ve infak bilinciyle bu doymak bilmeyen hırsı kontrol altına alıp güzel istikametler tayin edilebilir. Nice insanımızda da beşer olarak bir zenginlik hırsı, tamahı vardır. Hele cebine sıcak para giren tüccarın, esnafın zengin olmak hayalleri belki cennet hayallerinden daha öne geçiyor. İnsanlar rüyalarında cennet görmüyor ama çoğunlukla dünyada zevk süren bir zenginlik, mal, para ve benzeri şeyler onların gönlünü de, hayalini de, rüyasını da süslüyor. Yoksa bu hırs işte Allah'a itaat olmadan, haramlardan sakınma olmadan kendini kemirmeye devam edecektir. Tatmin için kendini ve toplumu mahvedecektir. Şeytan insanın hırsından açılan kapıdan içeri dalmaya çalışacak, onun eylemlerini güzel gösterecek, hırsından, açgözlüğünden zevk almasını sağlayacaktır. Gerçek zevkin Allah'a imanda ve ona kullukta olduğunu bilmek istemeyen insan, evet, bu tatmin arayan boşluğu gidermek için tehlikeli zevklere dalacaktır. İşte kleptomani de bu tür tehlikeli zevklerden biridir. Bu yüzden en büyük imkanlara sahip krallar, yöneticiler, büyük holding sahipleri, büyük zenginler halkı ezip soymayı tarih boyunca sürdürmeye çalışmışlar. Kendilerine dur diyen, adalete davet eden peygamberlere ve onların izinden gidenlere hep baskı yapmışlardır. Onların tek dinleri, tek kutsalları vardır. O da bencil çıkarları, doymak bilmeyen nefis ve hevaları ve ona benzeyen mideleridir. O yüzden bu nimetler bana yeter diyemeyen güç ve mal sahipleri halkın elindekilere hep göz dikmiş, baskıyla ve hileyle onların elindeki az bir şeyi bile çalmaktan, almaktan vazgeçmemişlerdir. Son asırların en büyük hırsızlar Birleşik Devletleri'nin ifadesiyle yeni dünya düzeni de denilen bu düzensizlik, hırsızlığın globalleşmesine katkı sağlamak, küreselleşmesine katkı sağlamak için oluşturulmuştur. Bu hırsızlık psikolojisini değerlendirmeden Filistin'deki zulmü, Afganistan ve Irak'taki işgali, sömürülen Afrika'yı, daha dün bombalanan Somali'yi, Asya'yı, ekonomik ve siyasi ve de sosyal zulümleri anlamak mümkün değildir. Sistemleşmiş, kurumlaşmış, devletleşmiş, uluslararası boyutlara ulaşmış, daha doğrusu çeteleşmiş bu hırsızlığın arka planındaki hastalıklı ruhu dikkatlerden kaçıran bilim adamları bu hastalığın adını koymamışlardır. Bunun küçük virüsüne ad koymakla yetinmişler, keyfi hırsızlığa, ki aslında bütün hırsızlıklar keyfidir, nefsi, daha doğrusu hevaidir, ihtiyaç kaynaklı değil, imansızlık ya da iman yetersizliği kaynaklıdır. Bunun küçük boyutlarına kleptomani adını vermişler ama esas büyük hırsızlıklara ne ad verdikleri belli değil, onların hırsızlık olduğunu bile halktan gizlemeye gayret etmişlerdir. Biliyorsunuz kleptomani çalma hastalığı olan kimse, çalma müptelası, hırsızlık hastalığı demektir. Kleptoman da hırsızlık hastası demektir. Bu insanlar daha çok ihtiyacı olmadığı halde sırf zevk ve tutku için, hırsızlıktan alacakları zevk ve heyecan için çalarlar. Hatta bu şekilde kendini tatmin edip orgazm olanlar bile vardır. Psikolojide kleptomani terimi endişeli bir gerilimin eşlik ettiği tekrar edici hırsızlık davranışı için kullanılır. çalma isteğiyle bu isteği bastırma çabası arasında mücadele çalma eyleminin gerçekleşmesi ile sonuçlanıyor. Kleptomani nevroz belirtisi sayılıyor ama sevgili dinleyiciler, İslam'ın yaşanmadığı toplumlar zaten psikolojik nice anormalliklerin ürediği, her türlü hırsızlığa kılıf bulunduğu, çanak tutulduğu ve büyük hırsızlara yol verilip küçük hırsızlara karşı çıkıldığı gibi bir yaklaşımı benimser. Bunun açığı, gizlisi, hilelisi, yasalı, devletler arası boyutu, özellikle de teknik araçlarla, bilgisayarlarla, internetlerle, telefonlarla yapılanları daha büyük hırsızlıklardır. En büyük hırsızlık sevgili dinleyiciler, daha önce ifade ettiğim gibi insanların imanlarının, ahlaklarının, iffetlerinin çalınmasıdır. İnsanların zihinlerine bazı zalimlerin elleri uzanıyor, oralardaki düşünceler çalınıyor. Gönüllerine eller uzatılıyor, oralardaki imanlar, iffetler çalınıyor. Evlere el uzatılıyor, insanların çoluğu çocuğu çalınıyor, ahlakları çalınıyor. Bu hırsızların başında bazı televizyon gibi teknik araçlar ve kurumlaşmış hırsızlar çetesi olan sistemler, düzenler geliyor. Bunlara tümüyle haddini bildirmek için Müslümanların gerçek anlamda Müslümanlaşması ve Kur'an insanı olmaları, her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın, bataklığın kurutulmasıyla mümkün olacağı bilinciyle önce siyasi ve sosyal anlamda İslam'ın hakim kılınması için gayret etmesi, bunun içinde kendisinin iman ve takva adamı olma gayretleri geliyor. Sevgili dinleyiciler, vaktim dolduğu için bu kadarıyla yeterli görüyorum. Hırsızlık konusunun aslında açıklanacak çok daha geniş yönleri vardır ama sıkılırsınız diye bugün inşallah noktalamış oldum. Yeni bir Kur'an kavramıyla karşınızda olma niyetiyle Allah'a emanet olun, hayırla, güzelliklerle kalın. Zamanınızı şeytan adlı büyük hırsıza çaldırmayın. Allah'a kulluk yapmak için yaratıldığınızı düşünerek bunun dışındaki her türlü gayretin şeytana en kıymetli şeylerimizi çaldırmak anlamına geldiğini değerlendirerek görev başına deyip kulluk görevlerimizi kuşanmayı en önemli dert edinelim. Bu dertle hoş bir zaman geçirmek, Allah'ı razı etmenin mutluluğuna erme gayreti içinde olmanız dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum sevgili dinleyicilerim.